Ayrım 5.
Anlıyorum. O halde siz ödemeseniz bile Bay Hel ödeyecek demektir. Elindeki küçük defterden bir kağıt yırttı. Üstüne bir şeyler yazıp ikiye katladı. Kenarlarını tırnaklarıyla inceltti. Lütfen bunu Bay Hel'e verin derken sesi oldukça soğuktu. Gözleri artık Hannah'ın göğüslerine, bacaklarına kaymıyordu. Bazı şeyler aşktan daha önemliydi ne de olsa. Hannah bir saati aşkın bir süredir yürüyordu. Abense Köprüsü'nden geçmiş, altta parıldayan Gavde Sezon'u seyretmiş, sonra güneşin zeminini yumuşattığı dar yoldan Bask Tepelerine doğru tırmanmaya başlamıştı. Yolun kenarlarında eski taş duvarlar üzerinde kertenkeleler yürüyordu. Çayırlarda otlayan koyunlar, pirene inekleri gözüküyordu. Yumuşak gözlü, aptal görünüşlü hayvanlardı bunlar. Yuvarlak tepeler, dar vadiler, ileride de karlı doruklar vardı. Mavi göğe yükselen karlı doruklar, tam başının üstünde çok yükseklerde kanatlarını yaymış av arayan bir şahin uçuyordu. Ağır sıcağın etkisiyle topraktan garip bir koku yükselmekteydi, bir karışım. Yaban çiçeklerinin, çimenlerin, koyun pisliklerinin karışımı. Çevresinde görüp kokladıklarından yorgun düşen Hannah, başını eğmiş, ayak parmaklarına bakarak durmadan yürüyordu. Zihni son 10 saatin yükünden kaçmak için bir tek noktaya yönelmek zorundaydı. Düşünmeye, hatırlamaya cesaret edemiyordu. Çünkü biraz uzağında, şu an ve şu yerin hemen ilerisinde onu mahvedebilecek görüntüler hazır beklemekteydi. İzin veremezdi. Düşünmemeliydi. Yürümeliydi yalnızca. Ayaklarının ucuna baka baka bütün mesele Echebar Şatosu'na varmaktı. Nikolay Hel'i görmekti. Ondan önce de ondan sonra da hiçbir şey yoktu. Yalnızca boşluk. Yol çatalına gelince durdu. Sağa giden yol Echebar tepelerine doğru dik şekilde tırmanıyordu. Taştan yapılmış küçük evlerin ilerisinde ağaçların arasından geniş beyaz bir duvar görünmekteydi. Şato orası olacaktı. Ulu çam ağaçlarının gerisinde derin derin için çekip yoluna devam etti. Yorgunluğu umut duygularıyla birleşmeye başlamıştı. Bir şatoya varabilse, Nikolay Hel'e ulaşabilse, alçak bir duvarın üzerinden dedikodu yapmakta olan iki köylü kadın sözlerini kesip yabancı kıza merak ve güvensizlikle baktılar. Nereye gidiyordu bu bacakları açık kız? Şatoya mı? Başka nereye olabilirdi ki? Şatoyu o yabancı satın aldığından beri olmadık tipler gelip gitmeye başlamıştı zaten. Kötü adam değildi aslında Bay Hel. Kocaları onlara Bask özgürlük eylemine adanmış olanların onu çok beğendiklerini de söylüyorlardı. Ama gene de bu yörelerde yabancı sayılırdı. Tersini söylemek olanaksızdı. Şatoya taşınalı 14 yıldan fazla olmamıştı. Oysa köyün 93 kişilik nüfusuna dahil herkes kendi soyadını mezarlıkta en az bir düzine taşın üzerinde okuyabilecek durumdaydı. Kimi mermer üstüne yazılmış, kimi uydurma taşlara, yıllar boyu yağmurun rüzgarın hırpaladığı taşlara. Şu hale bakın, haspa göğüslerini bile bağlamamış. Erkeklerin kendisine bakmasını istiyor besbelli. Dikkat etmezse yakında soyadsız bir çocuk bulacak kucağında. Kim alır onu ondan sonra? Olsa olsa kız kardeşinin evinde yerleri silerek yaşar gider. Eniştesi de sarhoş oldukça onun başına bela olur. Sonra günün birinde kız kardeş iş göremeyecek kadar gebeyken kocaya bu yüz verir. Herhalde samanlıkta, ambarda falan. Hep öyle olur zaten. Kız kardeş durumu öğrenir, bunu evden atar. O zaman nereye gider peki? Bayonda orospuluk eder işte. Olacağı bu. İki kadının yanına bir üçüncüsü yaklaştı. Bacaklarını gösteren kızın kim olduğunu sordu. Hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Tek bildiğimiz bayonlu bir orospu olduğu diye karşılık verdiler. Bask bile değil. Acaba protestan mı? Yok canım, o kadarı da fazla. Yalnızca kız kardeşinin kocasıyla yatan zavallı bir orospu. İnsan göğsünü bağlamadan dolaşırsa sonunda olacağı budur zaten. Doğru, doğru. Hannah tam önlerinden geçerken başını kaldırıp üç kadını gördü. Günaydın bayanlar dedi. Günaydın bayan. Hepsi gülümsüyorlardı. Basklara özgü bir gülümsemeyle içlerinden biri yürüyüş mü yapıyorsunuz diye sordu. Evet. çok iyi. Vaktiniz olduğu için şanslısınız. Biri öbürüne bir dirsek attı, öteki karşılık verdi. Bu kadar açık imada bulunmak cesaret işiydi. Hanna demir kapının önünde durdu. Görünürlerde kimse yoktu. Kapıyı çalmak veya vurmak için bir kolaylık da yoktu. Şoto 100 metre kadar geride kıvrılan ağaçlı bir yolun ucundaydı. Kararsız kalan Hanna yol üstündeki küçük kapıları denemeyi düşünürken bir sesin arkasından şarkı söyler gibi seslendiğini duydu. Matmazel hemen kapıya döndü. Mavi iş tulumu giymiş yaşlı bir bahçıvan kapının öbür yanından kendisine bakıyordu. Hanna ben Bay Hale arıyorum diye açıkladı. Bahçıvan evet dedi ama soluğunu içine çekerek we dediği için kelimenin kazandığı anlam evetten başka her şeye benzedi. Daha sonra adam ona biraz beklemesini söyleyip ağaçlı yoldan uzaklaştı. Bir dakika kadar sonra Hanna ilerideki bir demir kapının menteşelerinin gıcırdadığını duydu. Yaşlı adam ona eliyle işaret etti. Bir yandan saygıyla eğilirken neredeyse dengesini kaybediyordu. Yanından geçerken Hanna onun yarı sarhoş olduğunu fark etti. Aslında Pierre hiçbir zaman sarhoş olmazdı. Ama hiçbir zaman da ayık olmazdı. Gün boyu muntazam aralıklarla içtiği 12 bardak kırmızı şarap onu bir iki aşırı uçtan da korurdu. Pierre yolu gösterdi fakat onunla birlikte eve yürümedi. Dönüp bazı bitkileri budama işine devam etti. Çalışırken acele etmezdi. İşten de hiç kaçınmazdı. Saatte bir içtiği kırmızı şarap iş gününü virgülle ayırır, biraz da bulanıklaştırırdı. Hanna yürüdükçe onun makasının klip klip klip seslerini duyabiliyordu. İlerledikçe ses azaldı. Yola sarkan dalların yaprakları arasından yürürken yukarılarda ısrarlı bir rüzgar yüksek dalları sallıyor, kıyılardaki gelgit gibi sesler çıkarıyordu. Gölgelik iyice serindi. Hanna ürperdi. Sıcakta bu kadar uzun yürümekten başı dönüyordu. Korkudan donmuş olan duyguları umutsuzlukla erimiş, tekrar donup tekrar erimişti. Gerçeğe sarılan eli gevşemeye yüz tutuyordu yavaş yavaş. İki yandan teraslara çıkan mermer merdivenlerin dibine gelince hangi tarafa yürümesi gerektiğine karar veremeyerek durakladı. Yukarıdan bir kadın sesi. Size yardımcı olabilir miyim diye seslendi. Hanna gözlerini siperleyerek güneşli terasa baktı. Merhaba, adım Hanna Stern. Yukarı gelin Hanna Stern. Güneş tam arkasından geldiği için kadının yüz çizgileri görünmüyordu. Ama giysileriyle davranışı uzak doğulu izlenimi yaratıyordu. Bir tek sesi dışında. Yumuşak, iyi kullanılan bir sesi vardı kadının. Doğulu kadınların tipik tiz konuşmasına hiç benzemiyordu. Uğurlu dedikleri bir durumla karşı karşıyayız dedi kadın. Benim adım da Hana. Hemen hemen sizinkiyle aynı. Japonca'da Hana çiçek anlamına geliyor. Sizde Hanna ne demek? Belki çoğu batı adları gibi bunun da bir anlamı yoktur. Tam çay zamanı gelmeniz ne hoş oldu. Fransızlar gibi el sıkıştılar. Hanna kadının sakin güzelliğine hayran olmadan edemedi. Gözleri iyilik ve neşe karışım bir ifade taşıyordu. Davranışı Hanna'ya korunuyormuş, rahatlıyormuş gibi bir duygu verdi. Birlikte terasın taşları üzerinden eve açılan dört küçük kapıya doğru yürürken, kadın az önce kesmiş olduğu çiçeklerden en güzel goncayı seçerek çok doğal bir hareketle Hanna'ya uzattı. Önce bunları suya koymam gerek dedi. Sonra da çayımızı içeriz. Siz Nikolay'ın arkadaşı mısınız? Pek sayılmaz, amcam arkadaşıydı. Demek buradan geçerken uğradınız. Çok düşüncelisiniz. Cam kapılardan güneşli bir salona girdiler. Orta yerdeki masanın üzerinde çay takımları hazırlanmış bekliyordu. Tam onlar içeriye girerken salonun öbür ucundaki kapıda tık diye bir ses duyuldu. Hanna bu şatoda kalacağı birkaç gün boyunca hizmetkar diye bir şey göremeyecek, varlıklarını hep böyle kapanan kapılardan, holden gelen sessiz ayak seslerinden hissedip duracaktı. Yemekler öyle bir biçimde hazırlanıyordu ki servisi ev sahibesinin yapması en doğal şey oluyordu. Servisi yapmak bu kadının iyiliğini, ilgililiğini ifade etmesinde kolaylaştıran bir fırsat oluyordu. Sırt çantanı şu köşeye bırak Hanna dedi kadın. Ben şu çiçekleri yerleştirirken çayları fincanlara koyar mıydın acaba? Küçük kapılardan dolan güneş ışığını, duvarların mavisini, üzerindeki altın yaprak desenlerini, Louis 15 mobilyalarla doğu eşyalarını birleştiren bu odada duvar aynaları mesafeleri büyütüyor, odayı olduğundan çok daha büyük gösteriyor, çaydanlıktan çıkan buharlarda bir sıcaklık duygusu katıyordu. Bu oda havaalanlarında gençlerin vurulduğu dünyanın bir parçası olamazdı. Gümüş çaydanlıktan limoş fincanları çayı doldururken Hanna gerçeğe dönmekten ötürü başının döndüğünü hissetti. Son birkaç saatte inanılmayacak kadar çok şey olmuştu. Bayılacağından korkmaya başladı. Hiç neden yokken aklına küçükken başına gelen benzer bir olay geldi. O zaman da böyle nerede olduğunu, kim olduğunu bilemez duruma düşmüştü. Bir yaz günüydü. Sıkıntıdan bunalmıştı. Her yanda ders kitapları, defterler duruyordu. Çevredeki eşyalara öyle uzun süre bakmıştı ki eşyalar büyüyüp küçülmeye başlamışlardı. Kendi kendine ben miyim diye sormuştu. Ben miyim? Bu düşünceleri düşünen gerçekten ben miyim? Ben mi? Şimdi de bu zarif doğulu kadının iki adım çekilip yerleştirdiği çiçeklere bakışını, sonra yaklaşıp bir iki yerini düzeltişini izlerken Hanna zihnini karıştıran dalgalar arasında demirleyecek bir yer aramanın çaresizliğini duyuyor, yorgunluk onu durmadan denizin açıklarına sürüklüyormuş gibi hissediyordu. Garip şey diye düşündüm. Her şey bir gün içinde olmuştu. Havaalanındaki korkunç olaylar, Pao'ya doğru o rüya gibi uçuş, bindiği arabaların sürücülerinin çapkın konuşmaları, Tardes'teki çayhane sahibinin tutumu, Echebar'a kadar o uzun yürüyüş. Hepsinin içinde en çok iz bırakan anı, ağaçlı yoldan şatoya doğru yürürken serin gölgeliğin etkisiyle titremesiydi. Başka bir dünya, çok da garip. Şu masaya oturmuş, limoş fincanlara çay koyan gerçekten kendisi miydi? Hem de bu uygunsuz kılıkta, haki şortu, ayağında botlarıyla. Roma havaalanında Kan Gölü'nün içinde oturan ihtiyarın yanından geçerken aptal gibi üzgünüm diye mırıldandığından bu yana yalnızca birkaç saat mi geçmişti? Yüksek sesle üzgünüm diyiverdi. Güzel kadın bir şey söylemiş, Hanna kafası meşgul olduğu için ne dediğini anlayamamıştı. Kadın onun karşısına otururken gülümsedi. Nikolay'ın burada olmaması yazık diyordum dedi. Birkaç gündür dağlarda. O sevgili mağaralarına inip duruyor. İnsanı şaşkına çeviren bir merak. Ama ya bu akşam ya da yarın sabah dönmesini bekliyorum. Bu durumda senin de bir banyo yapmana, uyuyup dinlenmene vakit kalıyor. İyi olur değil mi? Sıcak bir banyoyla serin çarşafları düşünmek Hanna için öyle büyük bir zevkti ki. Kadın gülümseyip sandalyesini masaya biraz daha yaklaştırdı. Çayına ne koyarsın diye sordu. Gözleri sakin ve içtendi. Biçimleri uzak doğulu gibi olmakla birlikte renkleri ela üstüne altın benekli gibiydi. Hanna bu kadının hangi ırktan olduğunu kestiremiyordu. Hareketleri doğulu, zarif ve kontrollü ama cildi sütlü kahverengindeydi. Kapalı yakalı Çin modeli yeşil elbisesi Afrikalılara özgü dik göğüslerini, biçimli kalçalarını belli ediyordu. Ağzıyla burnu ise beyaz ırkın tipik örnekleriydi. Sesi kültürlü, pesten konuşması düzgündü. Kadın gülerek, "Biliyorum biraz karışık bir durum," dedi. "Efendim?" Hanna düşüncelerinin böyle açıkça anlaşılmasından utanmıştı. Ben bazılarının kozmopolitan diye nazik bir deyimle ifade ettiği, diğerlerinin ise kısaca melez deyip geçtiği tiplerdenim. Annem Japondu. Babam herhalde çapkın bir Amerikan askeri olmalı. Onu tanıma şansına erişemedim. Süt mü alırsın? Efendim? Çayına süt ister misin? Diye gülümsedi Hanna. İngilizce konuşsak daha mı rahat edersin? Kadın Fransızcadan vazgeçmiş, bu son soruyu İngilizce olarak sormuştu. Hanna da İngilizce cevap verdi. Evet, daha rahat ederim. Bunu tam Amerikan aksanıyla söylemişti. Zaten Amerikalı olduğunu tahmin etmiştim. İyi öyleyse, İngilizce konuşuruz. Nikolay evde çok az İngilizce konuşur. Ben unutacağım diye korkuyordum. Oysa aksanı ancak fark edilebilecek kadar var yoktu. İngilizler gibi abartmalı telaffuz ediyordu sözleri. Herhalde Fransızcasında da biraz aksan olmalıydı ama Hannah'ın yabancı kulağı bunu fark edemezdi. Birden aklına geldi. İki fincan konmuştu dedi. Konuk mu bekliyordunuz Bayan Hel? Lütfen bana Hannah de. Evet, seni bekliyordum. Tardets'teki çayhane sahibi telefon edip sana adres vermek için izin istemişti. Sonra ikinci bir telefon senin Abensteo'dan geçtiğini bildirdi. Bir üçüncüsü Lişans'a vardığını haber verdi. Hannah hafifçe güldü. Nikolay burada çok iyi korunur diye açıkladı. Zaten sürprizlerden hiç hoşlanmaz. Aa, iyi ki aklıma geldi. Size verilecek bir notum var. Hannah cebinden kahvecinin notunu çıkarıp uzattı. Ana notu açıp göz gezdirdi. Sonra o tatlı alçak sesiyle güldü. Bir fatura bu dedi. Çok da açık seçik yazılmış. Ah bu Fransızlar. Bir frank telefon için, bir frank da içtiğin kahve için. Üzerine de 1,5 frank bahşiş eklemiş. Demek o kadar bırakacağını tahmin ediyormuş. Çok iyi bir alışveriş yapmış sayılırız. 3,5 frank karşılığında senin konuk gelmeni kazanmış olduk. Gülerek faturayı kenara bıraktı. Uzanıp sıcak kuru elini Hannah'ın koluna dayadı. Küçük hanım, belki farkında değilsin ama ağlıyorsun sen dedi. Efendim? Hannah şaşkınlıkla elini yanağına götürdü. Evet, yanakları gözyaşlarından sırılsıklamdı. Aman Tanrım, ne zamandan beri ağlıyordu acaba? Özür dilerim dedi. Sebebi yalnızca bu sabah arkadaşlarım Bay Hel'i görmem şart. Biliyorum canım, biliyorum. Şimdi çayını bitir. İçine seni dinlendirecek bir şey attım. Sonra sana odanı gösteririm. Orada banyo yapar, dinlenirsin. Nikolay'ı gördüğün zaman da kendini taptaze ve çok güzel hissedersin. Çantanı burada bırak. Kızlardan biri onunla ilgilenir. Size anlatmam gerek. Ama Hannah elini havaya kaldırıp onu susturdu. Her şeyi Nikolay geldiği zaman ona anlatırsın. O bana ne kadarını istiyorsa o kadarını söyler. Hannah güzel kadının peşi sıra holün mermer merdivenlerinden üst kata çıkarken hala burnunu çekiyor. Kendini küçük bir çocuk gibi hissediyordu. Ama içine yeni yayılmaya başlayan huzurun da farkındaydı. Çayın içine atılan ilaç her neyse daha şimdiden kötü anıları yumuşatmaya, onları belleğinden uzaklara sürüklemeye başlamıştı. İçtenlikle, bana karşı çok iyi davrandınız Bayan Hel dedi. Hannah hafifçe güldü. Bana Hannah de lütfen dedi. Ben Nikolay'ın karısı değilim, cariyesiyim. Washington. Asansörün kapıları açıldı. Diamond, Bayan Sivin'in önü sıra 16. katın beyaz çalışma salonuna ilerledi. Ve hepsini ben haber verdikten 10 dakika sonra hazır istiyorum diye konuşuyordu bir yandan. Star'ı, muavini, bir de Arab'ı. Yazdın mı? Evet efendim. Bayan Sivin hemen kendi hücresine çekildi. Gerekli hazırlıkları yapacaktı orada. Baş yardımcı bu arada konsolun başındaki sandalyesinden ayağa kalktı. Asa Stern'in birinci kuşak ilişkileriyle ilgili tarama hazır efendim dedi. Şimdi geliyor veriler. Haklı bir gurur duyduğu belliydi. Şişko'dan duygusal ilişkilere ait bir listeyi söküp alabilecek kişilerin sayısı onu asla geçemezdi. Diamond konferans masasının başındaki döner koltuğa otururken şu ekrana ver bakalım dedi. Geliyor. Ay bir saniye efendim. Liste %180 ters durumda. Bir saniye de ayarlarım. Bilgisayarların sistemik yetersizliklerin en başında aşkla nefreti, sevgiyle şantajı, dostlukla parazitliği ayıramamak gelirdi. Bu durumda duygular ölçeğine göre çıkarılan bir listenin karışık gelme olasılığı %50 idi. Baş yardımcı bu tehlikeyi görmüş, ilk çıkan isim listesine Morris Herzog'la Heinrich Himmler'in adlarını eklemişti. İkisi de H ile başlayan kişilerdi bunlar. Sonuçta Asa Stern'in Himmler'e hayran olduğu, Herzog'dan ise nefret ettiği çıkınca baş yardımcı Şişko'nun 180'lik hata yaptığını tahmin etme olanağını buluyordu. Diamond, gelen çıplak isim listesi değildir inşallah dedi. Hayır efendim, kaba ayrıntı da istedim. Her isimle ilgili birkaç söz, kimlikleri bilelim diye. Sen bir dahisin Levelaine. Baş yardımcı dalgın dalgın başını salladı. İlk veriler IBM'den dökülmeye başlamıştı bile. Stern David, ilişki eşit oğlu, beyaz kart, öğrenci, amatör atlet, öldürülmüş, 1972, parantez, Münih Olimpiyatları. Stern Judith, ilişki eşit karısı, pembe kart, bilimci, araştırmacı, ölü, 1956, parantez, doğal nedenler.